evlere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Türkiye'de saat 15.08'i gösteriyor ve Hayatın Sesleri programı başladı sevgili dinleyenlerimiz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır sizlere programı hazırladı. Cihan Aydoğan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikteyiz diyoruz. Hayatın seslerine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adresimiz ise Hayatın Sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındayız.
Birden çıka gelse
Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımızda geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve bu konuda yapılan son düzenlemeleri konuşacağız. Stüdyomuzda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bitkisel Destek ve İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Dairesi Başkanı Doktor Eczacı Aslı Can Ağaca bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Merhaba. Şimdi biz aslında hani bitkisel ürünler ne şekilde piyasaya verilebilir, kurum olarak siz bu sürecin neresindesiniz gibi birçok konuyu sizinle konuşacağız. Sohbetimiz esnasında bize bunları aktaracaksınız, anlatacaksınız ama Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nedir? Ne zaman kurulmuştur? Amacı nedir? Önce onu dinleyip sizlerimizle paylaşalım.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kurum. 2012 yılında kurulmuş bir kurumdur ama onun öncesinde de yine Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü olarak görevimizi yapıyorduk. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tüm ilaçların, tıbbi cihazların ve kozmetiklerin regülasyonlarını yapan, denetimlerini organize eden ve planlayan kurumumuz. Piyasa gözetim ve denetimi yapıyor.
Bu çok önemli bir durum değil mi? Yani denetimin olması tabii. Piyasada bunlar için çok önemli. Çünkü bitkisel ürünlerin piyasaya verilmesi söz konusu. Hatta biz piyasada bitkisel ürünlere çok sık rastlıyoruz. Ama bunun denetlenerek elbette ki vatandaşa ulaşması gerekiyor.
Evet, çok haklısınız.
Değil mi? Nasıl, ne şekilde piyasaya verilebilir bitkisel ürünler?
Şimdi hakikaten kamuoyunda artık bu bitkisel ürünlere gün geçtikçe rağbet artıyor. Bunun farkındayız. Hatta bu sadece ülkemizde de böyle değil. Tüm dünyada bu şekilde. Ve dünya pazarında da 2017 yılındaki payının 107 milyar dolar olması tahmin ediliyor. Tabii böyle bir alanda da bizim regülasyonlarımız mevcut. Şimdi üç şekilde bitkisel ürün piyasaya arz edilebilir. Takviye edici gıda olabilir, geleneksel bitkisel tıbbi ürün olabilir ya da bitkisel ilaç olabilir. Şimdi takviye edici gıdalar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilir ve kesinlikle bu ürünler için bir endikasyon, bir tedavi eder ifadesi kullanılamaz.
Takviyedir o.
Aynen. Evet. Beslenmeyi takviye etmek için formüle edilmiş bitmiş ürünlerden bahsediyoruz. Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ise uzun yıllardır halk hekimliğinde kullanılmış ve günümüze kadar gelmiş olan ve bu endikasyonla endüstriyel olarak geliştirilen formülasyonlar. Mesela nedir? Kedi otu. Hep biliriz. Valeriana.
Evet.
Uzun yıllardır sedatif, rahatlatıcı etkilerinden dolayı halk hekimliğinde kullanılmış, günümüze kadar gelmiş. Eğer bunu bu endikasyonla, bu tedavi edici özelliğiyle piyasaya arz etmek istiyorsa, endüstriyel üretmek istiyorsa geleneksel bitkisel tıbbi üründür bu. Ama bir de bitkisel ilacımız var. Şimdi bilinen bir bitki ya da bilinmeyen bir bitki hiç fark etmez. Yeni bir bitki de olabilir ya da bilinen bir bitkinin yeni bir tedavi edici özelliği tespit edildiyse, iddia buysa bu artık ilaçtır. Kesinlikle klinik araştırmalarına kadar tüm başvuru süreçlerine dair gereklilikleri yerine getirmesi gerekiyor ve reçeteyle satılır bitkisel ilaç.
Bitkisel ilaçlar reçeteye evet. Tabi diyorsunuz.
Tabii.
Oysa hani biz vatandaş olarak gidiyoruz, bir bitkisel ürünü rahatlıkla alabiliyoruz.
O geleneksel yanlış. Bitkisel tıbbi ürünler işte onu tanımlamaya çalıştım.
Evet.
Onlar reçetesiz çünkü dediğim gibi uzun yıllar halk hekimliğinde kullanıldığı için zaten kendine has böyle kişinin kendi tedavi etmesine yönelik geliştirilmiş preparatlar. Yani hekimin gözetiminde kullanılmasına gerek yok ama bir bitkisel ilaç dediğimizde aslında çok ciddi endikasyonlardan bahsediyoruz. Kansere karşı kullanılması olabilir ya da şimdi... Aklıma gelmiyor ama mesela kardiyoloji problemlerine bağlı olarak geliştirilen preparatlar olabilir. Bunun gibi Parkinson tedavisi, MS tedavisi yani hakikaten hekimin gözetiminde tedavi protokolünün yönetilmesi gereken sağlık problemlerinde bitkisel ilaçlar kullanılır. Bunlar zaten dediğim gibi reçeteli ve sadece eczanelerde satılır. Bir de şunu belirtmek tabii. istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi bu geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve bitkisel ilaçlar endikasyon verebilir dediğim gibi tedavi edici özellikleriyle ön plana çıkarlar ve bizim kurumumuz tarafından ruhsatlandırılması gerekir. Ve satış noktaları da sadece eczanelerdir. Mesela takviye edici gıdaların böyle özel bir satış noktası yoktur. tedavi edici özelliğinden bahsedilemez. Yine bizim eğer bir tedavi edici özelliğinden bahsediliyorsa bitkisel ürünlerin asla internetten satışı yapılamaz. Çünkü kurumumuzdan ruhsat almış ürünlerin dediğim gibi tek satış noktaları eczaneler.
Eczanelerdir. Kurumunuz da zaten bu noktada galiba değil mi ortaya çıkıyor. Bu çok önemli, tıbbi cihaz kurumu.
Hı hı.
Buranın mutlaka bu ilaçların üzerinde tıbbi cihaz kurumu diye bir ibaresinin.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tabii bu ürünleri nasıl ayırırız? Tabii yani şöyle olabilir. Şimdi etiket bilgisi dediğiniz gibi çok doğru bir bilgi ve doğru yönlendiren bir bilgi. Takviye edici gıdaların etiketinde zaten şunu görürsünüz, ilaç değildir ifadesi vardır. Geleneksel bitkisel tıbbi ürün ya da bitkisel ilaçsa bir kere her şeyden önce hastaları bilgilendirmek üzere kullanma talimatları olur. Ve bu kullanma talimatlarında da ürünün ne için geliştirildiği, hangi tedavi amacı hedeflendiği, olası yan etkileri, ilaç etkileşimlerine kadar tüm bilgiler, dozlamaya kadar tüm bilgiler yer alır. Onun yanında yine geleneksel bitkisel tıbbi ürünler için bir farkındalık yaratmak adına biz bir logo tasarımı yaptık. Artık bununla daha farkında yaratmış olacağız inşallah. Ve bu şekilde de bu logoya bakarak artık bir ürün Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve endikasyon sahip olmadığı tespit edilebilecek.
Evet,
daha rahat bir şekilde.
Henüz logo
hayata geçmedi. Evet. Çalışmamız tamamlandı ama dış ambalaj ölçeklemesi, yani çok kısa bir çalışma kaldı, öyle söyleyeyim.
Kısa bir çalışma sonunda biz Tıbbi Cihaz Kurumu'nun logosunu göreceğiz. O yazısında göreceğiz. Bahsettiğiniz ürünler arasındaki farklılığı biz nasıl bileceğiz?
İşte tam da bu söylediğim şeylerle fark edebilirsiniz.
Fark
yani
onunla.
Bir endikasyon, hani şunun altını çok iyi çizmemiz lazım.
Endikasyon olduktan sonra
artık sadece eczanelerden satışının yapıldığını bilmek lazım.
Evet.
İnternetten bu tip ürünlerin kesinlikle endikasyonun yapılmaması gerekiyor. Bunu belki altını çizmek gerekiyor. Ve dediğim gibi mutlaka o yolaklar tarafımızca belirlenmiştir mevzuatlarla. Yani hekimin teşhis ve tedavi protokolünde ve ürünlerin de eczanelerden alınması gerekiyor.
Evet, eczaneden alacağız. Zaten bu ürünleri de eczaneler sattığına göre de doktorlar yazacak.
Tabii. Yani ya da yazmayabilir. Eğer hani daha kişinin kendi kendine tedavisine yönelik geliştirildiyse, bu geleneksel bitkisel tıbbi ürünler öyle ürün gruplarıdır. Yani mesela ne olabilir? İşte hafif boğaz ağrısına karşı geliştirilebilir. Ufacık bir mesela yaranız vardır, onun üzerine sürülmek üzere geliştirilen. Hani kişinin aslında hekime gitmesine gerek olmayan bir tedavi grubu. Grubudur geleneksel bitkisel tıbbi ürünler.
Peki Sağlık Bakanlığı bitki listesi nedir?
Sağlık Bakanlığı bitki listesi aslında bu hali hazırda kamuoyunun çok dikkatini çeken, tedavi edici özelliğiyle ön plana çıkan bitkilerin çok da hani doğaldır, masumdur olmadığını göstermek için hazırlanmış. Evet. Kamuoyunun doğru bilgilenmesi hedeflediğimiz bir çalışmaydı o. Zaten o çalışmaya bakarsanız TCK, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun web sayfasında biz onu yayınlıyoruz. Buradaki hedefimiz bitkinin aslında olası yan etkilerinin, mevcutsa eğer ilaç etkileşimlerinin ya da hangi grubun kullanıp hangi grubun kullanamayacağına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilenmesini hedeflediğimiz bir çalışmadır ve bu yaşayan bir listedir. Yani biz bu çalışmayı ilk başlattığımızda 1500 bitkiyi tarayarak yine konusunun uzmanı hocalarımızla birlikte yaptık bu çalışmayı. Ama her daim de bu devam edecek bu çalışma. Dediğim gibi son bilimsel veriler ışığında da güncellemelerimiz olacak.
Evet, kaç bitki var yani hani şu
85.
anda? 85 bitki. Bu bitki zararlı diye mi geçiyor?
Yok, hayır.
Nasıl
yani
geçiyor? Yani bu hani siteye baktığımızda biz bu bitkilerin neye iyi geldiğini, neye faydalı olduğunu ya da olamayacağını gibi.
Faydadan pek bahsetmedik.
Bahsedilmiyor.
Evet. Çünkü hani orada çok uzmanı olmayan kişiler hani bunu yanlış referans göstermesinden çekindiğimiz için endikasyondan, tedavi edici özelliğinden web sayfamızda bahsetmedik. Ama biz neden bahsettik? Şimdi bir bitki dediğim gibi çok popüler olabiliyor. Çok öne çıkabiliyor. Kamuoyunun çok dikkatini çekebiliyor.
Özellikle de kanserli hastaların hani çok ilgisini, evet, dikkatini çekiyor haklı olarak.
Evet, belki yani hani bitkiler, onların o kadar da masum olmadığını, ilaç etkileşimlerinden doğabilecek risklerin de göz önüne alınması gerektiğini gösteren bir çalışma. Aslında biraz şöyle özetleyebiliriz. Güvenlik profili çalışması 85 bitkinin güvenliği ile ilgili verileri içeriyor.
Evet. Merak eden dinleyicilerimiz Tıbbi Cihaz Kurumu'nun
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sayfasından buna ulaşabilirler.
Buna ulaşabilirler. Oradan bakabilirler. Bitkisel ürün kullanımına bağlı bir yan etki, istenmeyen bir etki görülürse ne yapacağız?
Evet. Öncelikle hastalarımız hekimlerine başvurabilirler, eczacılara danışabilirler, o kanalla da bize ulaşabilirler. Ama onun dışında bizim yine aynı web sayfamızda ilaç yan etki bildirim bölümü var. Onu tıklayarak elektronik olarak olası yan etkiyi raporlayabilir birey kendisi ya da oradan çıktı alıp postalayabilir ya da 0800 314 0008 numaralı hattı arayarak 0800 314 0008 numaralı hattı arayarak direkt telefonla da bu endişelerini bizimle paylaşabilirler. Bunun yanında BİMER, SABİM vasıtasıyla da bize ulaşabilirler.
Yani rahatsızlıklarını dile getirip bu kullandıkları ürünle ilgili nelerle karşılaştıklarını belki anlatıp. Peki hani bu diyelim ki bir dokunma oldu, işte dokundu bu ilaç, rahatsızlık verdi. Bazı ilaçların panzehirleri vardır ya da onu keserseniz kullanmazsınız ama o etkisi devam eder. Bu tarz ilaçlarda da öyle bir...
Tabii olabilir. Panzehir, yani hani... panzehirden ziyade hani neyle, şimdi bunlar tabii şöyle bir sıkıntımız var. Bu yan etki geri bildirimleri sadece dediğim gibi ülkemizde değil, dünya ölçeğinde de. Şimdi doğal olduğu için oluşan yan etkiyi aslında bitkiden kaynaklandığını düşünemiyor kişiler. Evet. Ya da hekimlerine bunu söylemiyor. Yani hangi ilacı kullandığınızda bu oluştuğunun cevabında aslında o doğal olduğu için onu söyleme gereği duymadan daha hani kimyasal olanları belirtiyor. Şimdi bu yüzden de biz yan etki profillerine ilişkin verilerimizi güçlendirmemiz adına da bu çok önemli. Önemsediğimiz bir konu bu. O yüzden de ben özellikle herhangi bir yan etki geri bildiriminin mutlaka yapılması konusunda özel hassasiyet bekliyorum. Hem sağlık çalışanlarımızdan, evet, hem kullanıcılarımızdan.
Yani kullanıcılar diyelim ki bitkisel bir ürünü bir diğer ilaçla kullanıyorsa, kimyasal bir ilaçla kullandıysa, bu nasıl olsa işte bitkisel üründür, bunun yan etkisi olmamıştır düşüncesine kapılmayacak. Aynen. Kullandığı bütün, aynen, ister kimyasal olsun ister bitkisel. Bir de şöyle bir şey var Sayın Arca, hani bitkisel ürünler gerçekten bitkisel ürün mü? Çünkü onlar da işleniyor sonuç itibariyle, hı hı, kimyasal ilaçlar gibi. Onlar da işleniyor. Şimdi işlemleri nasıl oluyor bunların? Yani işlem sırasında herhangi bir kimyasal şeye maruz kalmıyorlar mı? Hı hı.
Şöyle aslında... Bir bitkinin iki şekilde yan etkisinden bahsedebiliriz. Ya bitkinin kendisinden kaynaklıdır. Yani içeriğindeki bileşiklerden ötürü toksik etkiden bahsedebiliriz. Ya da üretim prosesinden kaynaklı olabilir. Şimdi biz kurum olarak bunu çok iyi tanımlamış durumdayız. Yani biz şunu biliyoruz. Bitmiş ürünün kaliteli olabilmesi için başlangıç maddenizin de kaliteli olması gerekiyor. Ve tüm bu üretim sürecini de İyi tanımlamanız gerekiyor. Hakikaten siz aslında doğru bir üretim prosesi kullanmazsanız öngöremediğiniz yan maddeler oluşabilir mesela, en basitinden. Tabii bu yine üretimle ilgili mesela kontaminasyon riski var. Tahşişat yapılabilir başka bileşiklerle. Tabii bunların tüm tespitinin yapılabilir olması için o üretim prosesinin iyi tanımlanması ve üretim yerinin de denetlenmesi gerekiyor. Bizim kurumumuzdaki denetmenlerimiz mutlaka mesela ister geleneksel bitkisel tıbbi ürün olsun, isterse bitkisel ilaç olsun, gidip yerinde denetimle üretim yerini kayıt altına alıyorlar ve süreci, ruhsatlandırma sürecini biz o şekilde başlatıyoruz.
Bu çok önemli. Evet. Denetim her zaman, evet, mevcut. Peki aktarlara bakalım isterseniz. Hani lokman hekim dediğimiz satış yapılan yerler, bu gibi yerlerde satış yapılıyor. Neler satılabilir bu gibi yerlerde ya da neler satılamaz?
Şimdi aktarlar hakikaten kültürümüzün önemli bir parçası. Ama iş ve işlemleri tüm alanlarda olduğu gibi burada da mevzuatla belirlenmiş durumda. Şimdi aktarların zaten aktarlarda satılamayacak olan bitkileri biz genelgemizi yayınladık biliyorsunuz. 71 tane bitkiden bahsediyoruz. Bunların güvenlik profilleri çok düşük olan bitkiler bunlar. O yüzden de satışının zaten yapılmaması gerekiyor. Yine mesela tarafımızca ruhsatlandırılmış geleneksel bitkisel tıbbi ürünler satılamaz. Bitkisel ilaçlar satılamaz. Dediğim gibi sadece eczanelerden tedarik edilebilir. Yine aktarlar karışım hazırlayamaz.
Yani biz gidiyoruz mesela işte kış çayı diyorlar, başka çaylar var. Karışım. Hı-hı. Bunlar olmaz.
Evet, olmaması gerekiyor.
Ama hani gördük, gördüysek de almayalım o zaman.
Yani evet, karışım otla. Aynen. Yani karışımların hı-hı. Çünkü o karışımla birlikte aslında o karışımın toksitesinin neye neden olacağını bilemiyoruz. Çünkü zaten bir bitkide 50 ile 100 arası bir bileşik varken bitkilerin karıştırılmasıyla bu sayıyı arttırıyorsunuz ve etkileşimi açık hale getiriyorsunuz. O yüzden bunlar tehlikeli hakikaten. Bu aktarların yapmaması gereken şeyler. Tedavi edici özelliğinden bahsedemez. Buna iyi gelir gibi ifadeler kullanılamaz gerçekten. Hekimlerimiz teşhis ve tedaviden sorumludur.
Evet, yani hekimlerin bu işi tabii yapması gerekiyor ama hani biz de genellikle baktığımızda hakikaten halk olarak otlardan da medet umuyoruz yani. Hı hı. Herhangi bir rahatsızlık varsa. Hı hı. Hatta dağda gördüğümüz bir ot, ben bunu tanıyorum, şu hastalığa iyi geliyormuş deyip koparıp.
Evet, onu aslında orada bitkilere inanıyoruz. Yani,
inanıyoruz.
Evet, evet, doğru. Çünkü bu zaten hani kültürümüzde de olan bir şey ve ilacın da biliyorsunuz ilk etkin maddesi tabii, bitkiden elde edilmiştir. Ama bunun doğru tanımlanması ve dediğim gibi belli kurallar çerçevesinde üretilmiş olması gerekli. Buradaki asıl can alıcı nokta bu.
Evet, buna çok dikkat etmemiz, hı-hı, gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Sağolunuz. Ben telefonunuzu bir kez daha vermek istiyorum dinleyicilerimize. Herhangi bir sıkıntı söz, evet, konusu olduğunda, bitkisel ilaç kullanımında bir sıkıntı duyarlarsa 0800 314 0008 aradıklarında Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yardımcı olacaktır diyoruz. Teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bitkisel Destek ve İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Dairesi Başkanı Doktor Eczacı Aslıcan Ağaca stüdyo konuğumuzdu.
Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, ağlamaklar yetmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, ağlamaklar yetmedi. Mutsuzum, çok hastayım, güldü beni doktor. Öldüm ama hayattayım, tarifi çok zor. Çıkmaz bir sokaktayım, gel bul beni doktor. Sanki çocuk yaştayım, bana bir meceler sor. Sanki çocuk yaştayım, bana bir meceler sor. Hava kapanır, eser batıdan. Bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan, soy doktor. Al beni, kurtar bu sıkıntıdan. Soy beni sol baştan, soy doktor. Al beni, kurtar bu sıkıntıdan. Mutsuzum, çok hastayım, güldü beni doktor. Öldüm ama hayattayım, tarifi çok zor. Çıkmaz bir sokaktayım, gel bul beni doktor. Sanki çocuk yaştayım, bana bir meceler sor. Sanki çocuk yaştayım, bana bir meceler sor. Bitince kara kışlar, ulaşır ona mektubumla kuşlar. Bilince yakarışlar, belki de yeni bir ömür başlar. Bitince kara kışlar, Ulaşır ona mektupumla kuşlar dinince yakarışlar. Belki de yeni bir ömür başlar. Mutsuzum çok hastayım güldü beni doktor. Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor. Çıkmaz bir sokaktayım gel bu beni doktor. Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor. Mutsuzum çok hastayım güldü beni doktor. Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor. Çıkmaz bir sokaktayım gel bu beni doktor. Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor. Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor.
Sihirli Sözcükler. Sihirli Sözcükler'de dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutlat'a her salı olduğu gibi bu salı da bizlerle birlikte hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler.
Merhaba. Şimdi insanları çok etkileyen sihirli sözlerden söz ediyoruz.
Evet.
Bugün slogandan söz edeceğiz.
Evet, en etkileyici olanından.
En etkileyici olanında. Slogan zaten Türkçe bir sözcük değil.
Değil. Aslında şöyle, maalesef her ikisi de Türkçe olmayan iki sözcükle tanımlıyoruz biz durumu. Biri mesaj, diğeri slogan.
Evet.
Reklamlarda duyduğumuz, genellikle reklamlarda duyduğumuz ya da futbol maçlarında duyduğumuz ya da siyasi propagandalarda duyduğumuz etkili cümleler. Eğer bunlar ben buyum, bunu yapıyorum diyorsa slogan, sen şunu yap diyorsa mesaj.
Evet.
Reklamcılar açısından farkı bu ama evet, bizim açımızdan böyle bir fark yok. Bu fark ne işe yarar? Bu işleri tasarlarken yarar. Çünkü karşımızdakini harekete geçirmek için yapılan şeyler her ikisi de. Fakat hani tanımlayan taraf, biz karşıyı tanımlıyorsak bir mesajımız var demektir. Kendimizi ifade ediyorsak, kendimizi tanımlıyorsak, kendi grubumuzun adına konuşuyorsak ona da slogan diyoruz. Evet. Ki biz bunları çok kullanıyoruz zaten.
Çok kullanıyoruz gerçekten de. Şimdi mesela bir firma,
hı hı,
öncelikle markasıyla, evet, sonra da sloganıyla, değil mi?
Evet.
Akıllarda, evet, kalır.
Aslında şöyle, geri planına bakarsanız perde arkasına şunu söylememiz lazım. Bir firma, bir futbol takımı, bir kulüp, bir siyasi parti ya da TRT gibi bir kurum.
Evet.
Eğer vizyonu yoksa sloganı olmuyor. Yani yapmak istediği o büyük resme ilişkin bir fikri yoksa, gerçekleştirmek istediği o büyük resme ilişkin net bir fikri yoksa sloganı olmuyor. Eğer o resim çok güçlüyse sloganı çok etkili oluyor. Ülkelerin var, belki oradan bahsetmek gerek.
Evet.
Bizim,
evet,
için çok net Atatürk'ün cümleleri slogan aslında.
Evet.
Mesajları da olan, mesela mesaj, biraz önce söylediğim ölçekte mesaj, Türk övün çalış güven. Bu mesela Türk'ün ne olduğuna ilişkin çok net bir motto. Bunu kabul ettiğiniz zaman, yani ezber olarak kabul ettiğiniz zaman, bizim kim olduğumuzu tanımlayan bir içeriğe sahip. Ama tekrarlana tekrarlana artık sloganlaşmış. Biz bugün bu şekilde kendimizi tanıtmak için bunu söyleyebiliriz.
Değil mi? Türk öğün çalış güven.
Zaman zaman bununla çeliştiğimizi düşünsek de dürüst olmamız lazım. Aslında temel değerimiz bu. Yine benzer Atatürk'ün sözü, yurtta barış dünyada barış. Bu da bizim kim olduğumuzu tanımlayan bir cümle.
Aslında dünyada son zamanlarda biliyorsunuz çok kullanılır oldu.
Tabii.
Atatürk'ün bu sözü. Yani dünyada bir slogan oldu aslında, değil mi?
Aslında biraz önce söylediğimiz gibi vizyona bağlı. Barışa ne kadar çok ihtiyacınız varsa onu size hissettiren cümlelere ya da düşüncelere yönelmek mümkün oluyor. Onun için de bu sözler çok hatırlanır oluyor. Çünkü ona ihtiyacımız var.
İhtiyacımız
Vizyonumuzda onun olması lazım. Yani geleceğe baktığımız zaman görmek istediğimiz şeylerin arasında barış. O yüzden bugün onunla ilgili cümleleri söylemeye ihtiyaç duyuyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde söylenmiş bir cümle, acımasız bir cümle ama İstiklal Harbi boyunca ülkenin ve halkın ne yaptığını çok iyi anlatan bir cümle. Tam bir slogan. Ya istiklal ya ölüm.
Evet.
Bunlar artık o kadar belki programınızın diğer konuklarından biri bir tarih doçent hanımefendi var. Belki onun alanı bilmiyorum. Ben de dinliyorum arada bir onu. Gülün Hanım'ın. Fakat evet. Asıl mesele şu. Döneminde doğal olarak çıkmış bunlar. Zaten böyle çıkıyorlar. İyi sloganın bir özelliği var. Atasözü gibi yerleşecek ve kimin söylediğini unutup söylemeye devam edeceğiz. İyi sloganların özelliği bu. Bunun en iyi örneklerinden biri 1864'te Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir seçim yapılmış ve Abraham Lincoln seçilmiş başkan olarak. Onun sözü seçim sırasında kendi ürettiği sloganlardan biri. Biz bunu atasözü olarak biliyoruz bugün. Dere geçilirken at değiştirilmez.
Atasözü mü?
Yani bugün birkaç kitaba baksanız bunu Türk atasözü olarak görebiliyorsunuz. Evet. Ama kendi tasarlamış ve aslında Kızılderililerin de kullandığı bir tabii. sözmüş bu. Dolayısıyla neden? Çünkü Abraham Lincoln devam ediyormuş zaten. Ve zorlu bir süreç yaşıyorlar. Amerikan İç Savaşı gibi bir süreç de var. 1864'teki seçim kampanyasında kendi dile getirmiş ve her yere bunu yazmışlar. Bakın bugün atasözü olmuş artık. Kim evet. söylediğini unutmuşuz.
Gerçekten öyle. Aslında hani Amerika'nın geçmişte de baktığımız zaman hakikaten bir kovboy şey
tabii,
vardır.
Tabii. Değil mi? Teksas kültüründen
Teksas yani. Kültürü var. Orada da hep at vardır. Mutlaka atla dereyi geçerler. Aslında çok gerçekten yerleşik. Akılda kalıcı. Yani hani halkın yaşadığı ortam.
Atasözüne dönüşme ihtimali çok yüksek. Değil mi?
Yaşadığı ortama baktığınızda.
Kesinlikle. Evet. Zaten sloganların içinde aslında o nasıl söyleyelim bir araştırmacı onu çok güzel söylemiş. Sıra dışı bilgeliğin kırıntılarını görürsünüz. Yoksa tutmaz zaten diyor.
Evet, tutmadığı çok şeyler net. De var gerçekten.
Sloganların özellikleri arasında özgün olması var. Yani size ait olmalı. Biraz önce söylediğiniz hani bir firma kendine özgün olanını bulmalı.
Evet.
Bir başkasınınkini alamaz çünkü uymaz. Kalıcı olmalı, atasözüne dönüşecek kadar, kimin söylediğini unutacak kadar. Hafızada yer edecek kadar kolay olmalı. Hatta bununla ilgili reklamcıların kullandığı, iletişimcilerin kullandığı bir ölçü var. 1-4 sözcük arası.
Gerçekten de öyle. Çok uzadığı zaman hiç kimsenin aklında
yani
kalmıyor.
Yani hatta öyle diyorlar ki söylediğinizde 10 yaşındaki bir çocuk tekrar edebilmeli. İyi sloganın ölçüsü bu. Bir diğeri gerçekçi olmalı. Yani gereksiz vaatler, olağanüstü ilhamlar söz konusu olmamalı. Hayatın içinde olmalı. Ve tabii ki bir vizyona dayalı olmalı. Yani gerçekten öz bir düşüncesi olmalı. Bizde biraz önce söylediğimiz gibi çeşitleri var. Toplumsal sloganlardan örnek verdik ama tabii bizde futbol sloganları da çok yer tutuyor. O bilgeliği belki biz orada deneyimliyoruz. Ben baktım. Az önce arkadaşlarla da konuştum. Yani takımların arasında adidane bir slogan paylaşımı yapabilmek mümkün değil. Herkes kendi sloganını seçiyor. O yüzden milli takımda karar
milli
kıldım.
Milli takım en güzeli olmuş, evet.
En büyük Türkiye, başka büyük yok bizim sloganımız. Yani evet. Bugün herhangi bir uluslararası spor etkinliğinde ki futbol olabilir olmayabilir. Takım söz konusuysa biz bunu canı yürekten söylüyoruz. En büyük Türkiye, başka büyük yok. Seyretsin alemde bilen bilmeyen, tek başına dünyasın Türkiye'm. Mesela yani bu da var.
Şarkı sözlerini de değil mi? Slogan
bunun melodisi de var.
Bunun melodisi de
var. Var.
Aslında bu slogan diyelim ki milli maçlarda değil, takımlarımız yurt dışında oynadığı zaman da.
Tabii, deplasmandayken de çok evet, etkili oluyor. Çok özellikle etkili. Yurt dışında. Ben burada söyleyemeyeceğim. Çünkü TRT'nin kurallarına uyamıyoruz söyleyince ama İngiltere maçıyla ilgili epeyce bir slogan var. Sloganların bu özelliği de var. Çarpıcı, hatta bazen hani hafiften yüz kızartıcı olma riskini göze evet. alarak söylüyorlar, ifade ediyorlar. O onun yeri de orası belki, öyle kabul etmek lazım. Yani. Yine olimpiyat oyunlarının resmi sloganı var. Bu olimpiyat meşalesi yakılırken söylenen bir sloganmış. İtiraf edeyim, ben de bu çalışma sırasında buldum. Daha hızlı, daha yükseğe, daha güçlü. Çünkü bilirsiniz hani olimpiyat ateşi bir yerden getirilir, bir atletizm koşucu onu yükseğe taşır. O süre boyunca söylenen aslı Latince bir tekerleme gibi artık söylenişi melodisi var. Dolayısıyla öyle devam ediyor. Sloganların genellikle melodisi var. küçük bir şey paylaşmak isterim ben. Kızılay'da sanıyorum işte bir 10-15 yıl kadar önceydi. Çok üst üste mitingler yapılıyor. Kalabalık gruplar. İşte hatırlayacağınız mitinglere şahit olmuş, herkesin hatırlayabileceği bir melodi vardır. Nı nı nı nı nı gibi bir şeyler. Sabah işe giderken 5 yaşında falan bir çocuk annesinin elinden tutuyor ama ayağını da yere vuruyor o süre boyunca. Suyumu istiyorum. Yani sonuçta sloganların içeriği değişse bile melodisi her daim kulakta kalıyor. Onu da söylememiz lazım. Ancak sloganlar böylelikle yer ediyor. Yani biz de şu anda sohbet etsek 10 taneyi hiç düşünmeden hatırlayabiliriz bu melodiler sayesinde. Bir de melodisinin,
bu
olması,
melodisinin olması gerekiyor. Fakat melodinin dışında sözcüklerin gücüne de inanıyor musunuz burada?
Tabii.
Yani olmaz o, değil mi? Sözcüklerin gücü ve birlikteliği. Onlar inanılmaz şeyler ortaya çıkarabiliyor.
Kesinlikle. Reklamcılar da bunu kullanıyorlar zaten.
Aklıma şimdi geldi mesela keyfince diye bir sözcük. Yeni çıktı. Ben de hani çok fazla reklamların sesini çok açmam, yani dinlemem ama
ben tam tersi onları dinliyorum.
Siz onları dinliyorsunuz. Ben onları sadece sözcük bazında takip ediyorum. Keyfince. Şimdi orada mesela ürün ince bir ürün.
Dolayısıyla inceyi vurmuş.
Evet, aynen öyle. Yani keyif ince. Ama siz söz onu oyun. Birlikte söylediğiniz zaman keyfince. İşte bu bir bu mesela tek bir sözcük bakın.
Türkçenin bilgeliğini kullanmış.
Yani evet, gerçekten çok hoş. Ne diyorsunuz sözcüklerin gücüne?
Valla sözcüklerin gücüne söylenebilecek tek şey var. Ben zaman zaman bunu söylüyorum ve hatırlıyorum da, aslında bir yabancıya, Helen Keller'a ait bir cümledir. Helen Keller'ı kısacık hatırlatalım. Görmeyen, duymayan ve konuşamayan bir, sanıyorum 2 yaşındayken bir ateşli hastalık sonucu görme, duyma ve konuşma yeteneğini tamamen kaybeden ama sonra 2-3 üniversite bitiren ve dünyanın etkili psikoloji uzmanlarından biri olan bir hanım. O diyor ki sözcükler meleklere benzerler, çağırmazsanız gelmezler.
Evet.
Sözcüklerin gücü gerçekten sihirli. Yani bu, biz onlara sihirli bir anlam katmaya çalıştığımız için değil. Düşünecek olursak dünyada kaç dil var ve biz konuşarak anlaşmaya çalışan varlıklarız. 40 trilyon beyin bağlantısının içinden süzerek, damıtarak oluşturduğumuz yapılar. Dolayısıyla Türkçe, özellikle hani ben Türkçe'ye daha yakın olduğum için.
Ben de Türkçe'ye daha yakın olduğum için.
Ana dilim Türkçe olduğu için. Türkçenin sözcük varlığı buna çok müsait. Biraz önce verdiğiniz örneği. Hani biz lastikli falan diyoruz ya bazen.
Yani.
Anlatım gücü çok yüksek. Evet. Neden? Çünkü çok az kelimeyle konuşuyoruz biz.
Evet. Zaman zaman
bu bir eksiklikmiş gibi algılanıyor. Bizde sözcük sayısı az ama bizde başka dillerde pek çok sözcük ve hatta tanımlamayla açıklanan şey bir gramerle açıklanır.
Ya da tek bir sözcüğe eklediğiniz.
Tabii tek bir ekleye açıklanır.
Ona hatta, hep şey verirler ya, Afyonkarahisarlaştıramadıklarımızdan mısınız diye.
Ben şeyi severim, macamece ekini. Mesela evet. Çocuk oyunu yapar. Yani kurmaca dediğiniz zaman, kovalamaca, yakalamaca dediğiniz zaman. Mesela reklamcıların kullandığı yapılar bunlar. Çok da etkili. Bizim bugünkü konumuzda...
Var mı örnek?
Bakayım ama sizin istediğiniz gibi pek yok bence. ama şunlar var. Marka da söylemeyeyim ama ben söyleyince hani benim yaş grubumdaki dinleyicilerin hemen hatırlayacağı. Her genç kızın rüyası... Dikiş makinesi sonuçta.
Ne kadar eskiydi o. Çok
yerleşir kesinlikle.
Doğru. Mesela ben de hatırlıyorum. 10 100 1 000 000 baloncuk yuttum.
Değil mi?
Evet.
O da neredeyse bir... atasözüne dönüyor. Evet. Biraz önce söylediğimiz gibi. Hizmette sınır yoktur. Aynı şekilde öyle.
Eskimiş çoraplarınızı atın, atmazsanız paspas yapın. Hatırladınız mı?
Evet, oynayan. Ajda Pekkan hala reklam yıldızı.
Evet.
Yine işte iletişim sanattır gibi, kalbinizde dost gibi. Bunlar slogan. Neden? Çünkü kendi ürününü tanımlıyor. Ben buyum diyen sloganlar. Alsak alsak bedavaya ne alsak.
Teknolojinin Türkçesi. O da biliyorsunuz Türkiye'ye ait bir ürünün. Teknolojinin Türkçesi gerçekten o da çok hoş.
Etkileyici.
Etkileyici,
evet. Aslında sloganların dünyayı vurduğu yer 1968 Mayıs Fransa. Onu da hemen anmış olalım. Evet. Çünkü 68 öğrenci olayları dönemin Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle'e karşı Sorbonne Üniversitesi'nin sol gruplu öğrencileri bir direnişe geçtiklerinde çok güçlü sloganlar ürettikleri için sloganlar dünyaya çok etkili gelmiş. Türkiye'deki vurucu noktası ise 1977 genel seçimleri. Türkiye'de ilk defa bir siyasi profesyonel kampanya 1977 yılında Adalet Partisi tarafından yapılmış. Ondan öncesinde yok. Ondan sonrasında yakın tarihlere kadar nitelikli bir örneğini göremedik. Fakat bunlar önemli. Neden? Bizim aslında nasıl etkilendiğimizi ve nasıl etkileneceğimizi görme yolumuz sloganlar. Bize böyle ulaşıyorlar. Öyle baktığınız zaman aslında neyden etkilendiğimize de bakabiliyoruz. Örneğin yine bizden bir slogan verelim. Türkiye bu tadı seviyor. Bizden bir slogan. Tamamen üreticilerinin de bulduğu bir slogan. Kooperatif ürünü çünkü. Mesela biz Türkiye bu tadı seviyor dediği zaman ürün kendini tanıtıyor. Yani sen beni seviyorsun deme telaşında değil.
Değil mi?
Ben sevilen bir ürünüm. Bunu bil ve hatırla deme telaşında. Sloganlar bizi böyle etkiliyorlar.
Mesela yıllarca unutmadığımız bir şey vardı Sayın Kutlu Ata. Şimdi söyleyince siz de hatırlayacaksınız. Yok aslında birbirimizden farkımız. Ama biz...
Kapandı banka.
Kapandığı için söyleyebilirim. Osmanlı Bankası'yız. Gerçekten bu... Benim yani hani çocukluğumdan beri duyduğum slogandı. Tabii. Çakar çakmaz, çakan çakmak.
Kesinlikle. Onun da markası yok artık ama evet. Çakmak açısından hem mesaj içeren bir slogan çok etkili.
Çok etkili gerçekten.
Ve ilginçtir, o sloganın bir özelliği daha var. Bu iletişimcileri etkileyen, sizin biraz önce söylediğiniz sözcüklerin gücüne de giren bir slogan. Çünkü hani kolay söylenir olması bir avantajdır sloganın. Fakat bu zor söylenmesiyle insanı söylemeye teşvik ediyor.
Değil mi?
Yani çakar çakmaz, çakan çakmak kolay bir şey değil, tekerleme.
Kolay bir şey değil, tekerleme ama ne kadar etkili bir birleşim.
Kesinlikle, kesinlikle. Yine bir diğerini paylaşmak isterim.
Yoksa siz hala annenizin margarinini
kullanıyorsunuz. Kesin. En çok söylenen sloganlardan biri belki birlikte hep daha iyiye. Bu uluslararası bir slogan. Hala geçerli bir marka söyleyemem.
Fakat, engelleri aşalım var mesela. Hı,
o da var. Evet. Bazı sloganlar da uluslararası. Yani ülkelerden ülkelere geçiyor. Hayatın tadı gibi. Dolayısıyla o mesela tahmini olarak 60 ayrı ülkede eş zamanlı giren bir slogan. Çok ilginç, hayatın tadı. Dolayısıyla ilginç olan tarafı şu. Bu kadar farklı kültürün birdenbire etkileneceğini düşünmüş olmaları ve birdenbire etkileyebilecek o mesajı bulmuş olmaları ve bunu da iki kelimeye indirmiş olmaları inanılmaz.
Evet.
Türkiye'de iyi tuttu.
İyi tuttu. Bizim süremizin sonuna geldik. Sizinle sohbet çok güzel.
Belki
bir sloganla bitiririz.
Olur, neden olmasın.
Hayatın sesleri diyelim o zaman.
Hayatın sesleri dinlemeye değer.
Dinlemeye
kesinlikle.
Değer. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz
ben
için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikteydi. Hayatın Sesleri programı yarın yine sizlerle birlikte olacak. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.
Gel yârim bu. bakıyorsun hep o haline. Ah, uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime. Yine sensin tek çare şu zavallı halime. Dolu dolu sevdalar gözlerimde, gönlümde dolanırsın hep o haline. Ah, uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime. Yine sensin tek çare şu zavallı halime. Gel yârim ol, sevdalım ol, sultanım ol, fermanım ol, dertlerimin dermanı ol her cahil. Gel yârim ol, sevdalım ol, sultanım ol, fermanım ol, dertlerimin dermanı.
Adımız
yemek.
Hayatın sesleri.